Ayrım 8, sayfa 94. Ben birdenbire kuru bir saman demeti gibi parlarken Seniha'da da bana karşı bir meyil uyandığını fark etmişti. Sonradan öğrendiğime göre doktor o saf görünüşü altında bana yaptığına benzer oyunlarla Seniha'yı iskandil etmiş, bu saf çocuğu ustalıkla tuzaklara düşürmüş ve uzun beyaz kirpiklerinin içinde nasıl parladığını bildiğim gözleriyle aradığı şeyi bulmuştu. Hatta Seniha'nın kendine de kapalı kalmış bazı duygularını, bazı gizli yaralarını örten deriyi ustalıkla kurcalamasını bilen doktor, eliyle kurcalayıp açmaktan geri durmamıştı. Demek ki her şey dediğim gibi ince hesaplarla önceden hazırlanmıştı. Islanmış cüzdanımdan çıkan buruşuk fotoğraflar, masanın üzerine serilerek uzun uzadıya erkan-ı harp müzakereleri yapılmıştı. Paşanın müjdeyi bana orijinal bir baskın şeklinde vermesi, onun kendine göre bir jestinden ibaretti. Daha garibi, o günkü baskının bende yaptığı tesir biraz yatıştıktan sonra paşa jestin ikinci numarasına geçmişti. Gayet sade bir şey söyler gibi, "Çocuklar arabada bekliyorlar. Hasta hocalarını ziyaret etmek için izin istiyorlar," demişti. Biraz sonra çocukları, önde Adnan, arkasında Seniha, ellerinde çiftlikten toplanmış çiçeklerle odaya gelmişti. O da kardeşi gibi masum bir mektepli sadeliğiyle elimi sıkmış, sıhhatimi sormuştu. Heyecanımın şiddetine rağmen paşa ile doktorun kenardan bize oynadıkları, daha doğrusu oynattıkları oyunun zevkini nasıl seyrettiklerini pek iyi fark etmiştim. Yine sonradan öğrendiğime göre bu benim gibi Seniha'ya karşı da bir oyundu. Seniha, babasının bu ziyaretini zaruri bir hatır sorma ziyareti gibi göstererek kendisini zorladığını ve o gün meseleyi bana açacağını ve açtığını kendisinden sakladığını yeminle temin etmiş, evlenmemizden sonra buna bana anlatırken size verildiğimi bilseydim gelir miydim hiç diye adeta kızarmıştı. Seniha'nın bir garip huyudur. Beni severek evlendiğini inkar etmemekle beraber bunu ağzıyla söylemekten daima çekinip utanmıştır. Evlenmemizden epeyce sonra aramızda artık utanılacak hiçbir şey kalmadığı zamanlarda bile bunu kendisine sorunca cevap vermemiş, pek sıkıştırdığım zaman omuzlarını ve kaşlarını kaldırarak koket bir gülüşle "Ne bileyim ben, herhalde hoşlanmış olacağım," demiş ve sevmek kelimesini uzun seneler ağzına almamıştır. İlk zamanlarda romanlardaki gibi durmadan aşktan bahsetmemizi istiyordum. Onu buna teşvik etmek için mümkün olan her şeyi yapıyordum. Fakat bu bir türlü mümkün olamadı. Beni kütüphanede çalıştığımız günlerde ne zaman, nasıl sevmeye başladığını bugün bile hala tamamıyla bilmiyorum. Ben hiçbir şey aklıma gelmeden Perihan'ın üzerine ay ışığı vurmuş gümüş levhalar gibi parlayan yüzünü okuduğum zaman siz kız çocuğu gibi utandınız, başınızı önünüze eğdiniz. O zaman Şeref Bey'le evlenmek galiba hoş bir şey olacak diye bir şey aklımdan geçer gibi oldu. Fakat vallahi kendim için değil tarzında sözleri üzerine hayaller yaparak eğlendim. Lakin dediğim gibi bunları açıkça ona itiraf ettiremedim. Fakat her şeyi konuşup bitirmemek, aramızda bazı sırlar, birçok sırlar bırakmak galiba daha iyi olmuştur. Belki de bunun içindir ki o Bursa dönüşlerinde daima ilk evlendiğimiz günü olduğu gibi bulmaktaydım. Kapıda beni karşılayışından hatta çehresine, duruşuna kadar her şey yabancı ve yeniydi. İlk evlendiğimiz gecenin unutulmaz ürpertileri içinde yavaş yavaş yanına yaklaştığım Seniha'ydı. Ve bu uzunca ayrılıklardan sonra çılgın gibi birbirlerinin kucağına atılan karı kocaların kucaklaşmalarından daha başka bir şeydi. Ondan sirayet etmiş bu çekinmeyle bir zaman elimi dokundurmaya cesaret edemiyordum. Karı kocaca şeyler konuştuğumuz, hatta en maddi işlerden bahsettiğimiz halde birbirimize yabancı gibi, fakat ilk evlendiğimiz gecenin yabancılığıyla çekine çekine bakıyorduk. Her günkü hayatta çehresini göre göre ezberlediğim, sonra da kaybettiğim hususiyetlerini yeniden birer birer keşfediyordum. Ellerini tuttuğum zaman vücudunun katılaşarak yavaş yavaş geri çekilmesi, kaşlarının çatılması, hafifçe kalkan başında gözlerinin inatla benden başka yerlere bakması, sonra benimkilerden kaçarak önüne eğilmesi. O zaman yakından yüzüne bakmaya başlayınca gördüğüm başka çizgiler. Sağ yanağında beliren gizli çukur. Hatta dudaklarının titreyişi. Böylece her dönüş gecesinde ilk evlendiğimiz gecenin senihasını, o ilk gecenin yeni evlenmenin utançları ve bambaşka lezzetiyle kollarımı alıyordum. Davalar sonra da çiftliğin gaileleri bitince yorgunluktan ve zaman darlığından şikayet etmemize sebep kalmazdı. Uzun günler ve gecelerde büsbütün birbirimizin olmuştuk. Mesudus şarkısını her zamandan ziyade birbirimize tekrar ediyorduk. Fakat asıl şüphe edilecek şey bu tekrarların bu kadar sık sık oluşuydu. Çiftlikte her şey yine eski haline döndükten, zaten bir şey getirmeyen bir kısım toprakları başımızdan alacak müşteriyi beklemekten başka bir tasamız kalmadıktan sonra, ben de bir takım sebepsiz durgunluklar, yorgunluklar belirmeye başladı. Bunlar ilk önce birikmiş yorgunluklarım, şimdi yavaş yavaş kendilerini göstermelerine verdik. Sonra geçirmekte olduğum hafif bir hastalık akla geldi. Seniha, hatta Bursa'ya yahut İstanbul'a giderek kendimi etraflı bir muayeneden geçirmemi istiyordu. Fakat ben düşündüğümü ona cesaretle söyledim. Bir hastalık. Fakat doktorun arayacağı bir hastalık değil. Ben de eskiden beri olan bir hastalık. Galiba nüksetmeye başlıyor. Eski bir sıtma gibi. Seniha'yı vaktiyle kütüphane odasında yaptığımız gibi karşıma oturtarak ona bir ders ciddiyetiyle anlattım ki erkeklerin en mesudu olmak bir genç erkeği doyurmaya kâfi değildi. O bir şeyler yaparak kuvvetini, zekasını da göstermek ister. Şimdilik hiç değilse çiftliğin bozuk işlerini biraz yoluna koymak için bir parça uğraştım. Fakat bugünlük netice malum. Kollarını sallayıp gezmek, kendini küçülmüş görmek kadar hiçbir şey bir erkeği üzüp yıpratmaz. Hele çok sevdiği karısının yanında. Çok şükür, henüz ikimiz de pek genciz. Önümüzde alabildiğine uzun zamanlar vardır. Bunları biraz da kendimi inandırmak için gürültülü bir neşe ile söylüyor. Sonra, haydi sen de şimdi kendi dersine başla diye onu havaya kaldırıyor. Kulaklarından birinin memesini dişlerimle tutarak onu kucağımda çiftliğin emektar gramofonuna götürüyordum. Seniha'nın dersi bana vals öğretmekti. İlk zamanlarda o, benim soluyuşum ve ara sıra başımın dönmesiyle eğlenirken ben, şimdi onu geçiyor ve kasırga gibi dönmelerle soluk soluğa kucağıma düşürünceye kadar çeviriyordum. Onun kendini kaybetmeye başlayarak yapmayın rica ederim diye yalvarırken, bazen paşa da içeri girer, ne yapıyorsun kızıma cellat, çal sevdiceğim, çal güzelim, çal meleğim, çal. Böyle başlayan dersten hayır gelmeyeceğini ben daha o zamandan anlamıştım diye bizimle şaka eder. Sonra durmamıza da kızarak hadi hadi madem ki başladınız bir şeye devam edin kepazeliğinize der. Kendi de hem memnun hem mahzun bir sesle şiirin arkasını okuyarak yanımızdan ayrılırdı. Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde. Çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinden. Billahi bu eldir koparan ruhu yerinden. Bütün bunlar bendeki yorgunluk ve bezginlik alametlerinin gitgide ilerlemesine mani olamıyordu. Fakat hiç beklenmedik bir zamanda hadiseler birdenbire şekillerini değiştiriverdiler. Günlerin artık onları nasıl geçireceğimizi uzun uzun düşündürecek kadar uzamaya başladığı bir yaz akşamında paşa terasta yine aynı lüksün ışığında İstanbul'dan yeni gelmiş gazeteleri okuyordu. Doktor bir köşede Seniha ile baş başa konuşmaya dalmıştı. Ben terasın önünde çakımla yine tahta parçaları kesiyordum. Paşa birdenbire "Oh olsun, nasıl alır mısınız Bosna Hersey'i?" diye bağırdı. Yüzünde garip bir heyecan ve sevinç vardı. İzahat verdi. Ben siyasi cinayetlerden hoşlanmam ama bu pek hoşuma gitti. Saraybosna'da Prensip diye bir serseri oğlan Avusturya veliahtı François Ferdinand'ı öldürmüş. Sonra tafsilatı uzun uzun okudu. Nihayet başka siyasi hikayelerine, arkasından Manakya'nın dramlarına geçti ve mesele unutuldu. Fakat vakanın gazetelerdeki akisleri günden güne büyüyüp garip şekiller almaya başlıyordu. Hatta bir umumi harp tehlikesinden bahsedenler de vardı. O kadar ki paşa evvela bunlarla alay ederken sonra ağız değiştirmeye, haberi okuduğum zaman benim de aklımdan geçmemiş değildi demeye başladı. Fakat yine de bir serserinin kurşunu yüzünden bütün Avrupa'nın birbirini boğazlamasına imkan görmüyor. Ancak böyle bir şey olsa pek de sevinmez değilim. Sade bizim kanımız mı helal? Yesinler birbirlerini de biz de bir parça onları karşıdan seyredelim diyordu. Bir iş için birkaç günlüğüne İstanbul'a, sonra Bursa'ya gitmiş olan doktorun yine akşam vakti, terasta hep bir arada bulunduğumuz bir zamanda birdenbire çıka geldiğini görünce hayretler içinde kaldık. Arkasında onu büsbütün başka bir insan yapan bir kaymakam üniforması vardı. Paşa, "Bu ne hal yahu?" diye bağırıyordu. O, belindeki kılıcı çekip paşanın karşısında operetlerdeki gibi komik bir selam vaziyeti alarak, "Esnaf-ı askeriden Tabip Kaymakam Cemil, 1. Felik Aziz Paşa Hazretlerine tazimlerini arz eder," dedi. Sonra kılıcı tekrar kınına sokup büsbütün belinden attıktan sonra, "Asker olduk yeniden," dedi ve oturdu. O da pek fazla bir şey bilmiyor. "Bir nümayiş de biz yapıyoruz işte," diyor ve başka şeylere geçiyordu. Bu değişiklik doktoru adeta gençleştirmişti. İstanbul'a dair birçok hikayeler anlatarak bizi güldürdü. Paşa, "Nümayiş kelimesi çok yerinde," diyordu. Avrupa'daki seferberlik hikayeleri nümayişten ibaret. Bu muhakkak. Bunlara karşı biz de boş oturacak değiliz ya. Tabii bunlara karşı Enver de nümayiş yapacak. Yeni şehzade, 45'ini bulmamış en güzide zabitleri ihtiyar diye ordudan attı. Şimdi onları senin gibi giydirip kuşatıp karşısına dizecek, alay edecek. Bilmiyorum çiftlikte nelere dalmıştık o zaman. Dışarıdaki rivayetleri duyarak bizden haber soran işçilere ve köylülere, doktorun şimdiden Bursa'daki kıtasına gitmiş olmasına rağmen yok bir şey telaş etmeyin diye teminat veriyor, buna kendimiz de inanmıyorduk. Bir öğle vakti Süleyman'ın arabasıyla Gemli'nin içinden geçerken davullu bir bekçinin "Hükümet seferberlik ilan etti" diye bağırdığını kulağımla işitinceye kadar. Seferberlik, kayınbabamın dediği gibi bu da bir nümayiş olabilirdi. Fakat ona çaresiz ben de iştirak edecektim. Şakadan bile olsa kendimi asker kıyafetinde görmek bana garip bir heyecan veriyordu. Havadisi bir an evvel paşaya yetiştirmek için Süleyman'a arabayı daha hızlı sürmesini söyledim. Arabayı şarkı söyleyerek sürmek adetini ben, paşanın damadı olduktan sonra da değiştirmemiş olan Süleyman bu sefer susuyor ve düşünüyordu. Ben bir şey sormadan bir aralık "Gideceğiz bey," dedi. Süleyman birkaç defa askerlik etmiş ve bunlardan birinde sağ ayağında bir sakatlık kalmıştı. "Hani sen sakattın? Böyle sıkı zamanda sakatlık tanırlar mı? Gideceğiz bey," diye güldü. O nümayiş kelimesini bilmiyor, işi ciddiye alıyordu. Gariptir ki bu defa ben de ona uydum, yolun devamı müddetince ciddi, çok ciddi şeyler düşündüm. Çiftlikte Aziz Paşa'nın bu haberi pek de fazla aldırış etmemesine mukabil Seniha da işi ciddiye aldı. Ben başlamadan okşama sevme jestleri yapmak onun adeti değildi. Fakat bu sefer yalnız kaldığımız zaman kollarımı tuttu, sonra beni adeta kucakladı. Telaş ediyor, hatta korkuyordu. Seniha'nın bu korkusu hoşuma gitti. Onun için ben de sahiden muharebeye gidecekmişim, dövüşecekmişim gibi bir şeyler söyledim. Bu sefer beni daha kuvvetle kollarında sıktı. İşi daha ciddi tutarak hatta ölüm ihtimalini akla getirecek şeyler ilave ettim. Seniha, vücudunun yapısı itibariyle karşıdan boylu postlu bir kadın görünür. Çarşaf giydiği zaman bu görünüş daha da heybet alırdı. O kadar ki ilk karşılaşmamızda yaşlı başlı bir hanımefendi muamelesi ettiğimi hatırlar ve gülerim. Fakat karşı karşıya yüz yüze geldiğimiz zaman o bütün ölçüleriyle küçülerek adeta çocuk olurdu. Bugün beni utanmadan kollarında sıkarken onu daha da çocuk görüyordum. O gece zihnimin harikulade bir faaliyetle işlediği bir gece olmuştu. Seniha'yı uyuttuktan sonra usulca dışarı çıktım. Aziz Paşa'nın teras masasında unuttuğu sigaraları içerek düşünmeye başladım. Evet, bu ciddi olacak bir şey değildi. Aklım bunu söylüyordu. Fakat yüzbinde bir çıkacak bir isabet ihtimali olan bir piyango bileti karşısında yaptığımız gibi kendimi bir takım hayallere kaptırıp koy vermekten alıkoyamıyordum. Kendimi sırtımda çantam, omzumda tüfeğimle büyük kalabalıkların içinde yürüyor, tepelere tırmanıyor, derelerin sazları arasında pusuya yatıyor görüyordum. Sonra muharebe hakikatini az çok bildiğim halde ufuk kadar geniş bir meydanda iki mahşerin çarpışması şeklinde tasavvur etmekten kendimi alamadığım meydan muharebeleri. Hayalimdeki muharebede ne yorgunluk ne de tehlike olmadığı için o ufkun her tarafına, en tehlikeli taraflarına, masal cengaverleri gibi hiç yılmadan saldırıyordum. Gökyüzü bir tarlaya yağan dolu bir şarapnel yağmurlarından görülemeyecek halde. Fakat yıldızları birbirine dokunmadan göklerde seyrettiren kudrete benzer büyük esrarlı bir kudretin, bu ateş parçalarını hep etrafıma yağdıracak ve bana dokunduramayacak bir nizama göre ayarladığına şüphe var mı? Nihayet o da oluyor. Fakat baş başa bir çarpışmada kendi arzumla kabul ettiğim bir fedailik işinde. O zaman karşımdakilerle boğuşuyorum, yaralanıyorum, kanlarımın aktığını gördüğüm halde devam ediyorum. Sonra daha ötesi kahramanlığımın hiçbir şahidi olmadığı halde o delik deşik ceketimi kendi siyah elbisesinin göğsüne sürerek ağlayan Seniha onların hepsini görmüş gibi biliyor. Artık bir daha birbirimizi görmemek üzere ayrılmışızdır. Bu dolu düzgün hayallerden sonra tekrar yatak odamıza döndüğüm zaman uyuyan Seniha'yı hafifçe öpüyorum. O, buna benzer okşayışlarıma alışık olduğu için pek farkında olmuyor. Fakat kendimi dolu düzgün içine kapıp koyuverdiğim bu hayal daha ciddi bir hayalin, iş adamlığına ait idealime benzeyen yeni bir idealin temeli oluyor. Ertesi gün uyandığım ve Ahsa asker şubesine gitmeye hazırlandığım zaman adeta başka bir adamım. Belki artık bir kahraman değil, vazifesini ağır ve yorucu da olsa en şerefli bir insanlık vazifesi gibi hevesle yapmaya hazırlanmış bir adam. Bir gün nihayet kuvvetinin ölçüsünü göstermiş bir insan olarak buradaki aylak hayata döndüğüm zaman duyacağım huzur çok büyüktü. O gün Ahsa asker şubesine gittiğim ve tanıdıklardan bir yazıcı neferinin iltimasını kabul etmeyerek köylülerin arasında sıraya girdiğim zaman bambaşka bir insandım. Fakat bu hayale mukabil işte hakikat. Birkaç gün sonra Bursa'dayım. Harbiye'deki ihtiyat zabitleri mektebine gönderilecek Ali Mektep mezunlarını muayeneden geçiren bir komisyonun çalıştığı odanın dışındaki koridordayım. Sıram gelince beni de çağırıyorlar. Masa başında oturan 3 doktora selam veriyorum. Bunlardan biri ortadaki benim doktorumdur. Fakat şimdi artık birbirimizi tanımıyoruz. Sert bir sesle künyemi soruyor, söylüyorum. Sonra pek iyi bildiği bazı hususiyetlerime dair yine sert, yabancı sualleri. Fakat bunların bir tanesi benim kendiliğimden söylememiş olduğum bir eski hastalığım ve ondan böbreklerimde kalmış ufak bir arıza hakkında konuşmaya mecbur ediyor. Sonra muayene. Nihayet çık diyor. Niçin bu yabancılık ve bu hatta lüzumundan fazla sertlik? Askerlik tabii. Elbette öyle olacak. Fakat o sertlik içinde gözlerinin durmadan benden kaçması, alnındaki bir türlü kurumayan birkaç damla teri durmadan silmesi ve utanıyor gibi halin için. Süleyman bana böyle sıkı zamanlarda sakatlık tanırlar mı? Gideceğiz bey demişti. Fakat benimkini tanıdılar. Hatta ben söylemeden tanıdılar. Ben gitmeyeceğim. Gerçi büsbütün de askerden ihraç edilmiş değilim. Yalnız ihtiyat zabiti mektebine gidemiyorum. Çünkü bir arızam var. Nedir o arıza? Zaten çok kısa ve üstelik de adeta okunmaz bir yazıyla yazılmış rapordaki birkaç tıbbi ıstılahtan bir şey anlayamadım. Sonradan da doktorun kendisine bunu ne ben sordum ne o söyledi. Fakat bunun o kadar ehemmiyeti yoktur. Çünkü askerden ihraç edilmiş değilim. Yalnız hafif hikmete ayrıldım. Vazifenin büyüğü, küçüğü olur mu? Hafif hizmetin türlü şekilleri vardır. Bana onların da yine en hafifi düştü. Bursa'daki Ahzı Asker Şubesi yazıcı neferi oldum. Çanakkale'ye gidenlerin muameleleri hep benim elimden geçiyordu. Harp bizim hayatımıza pek fazla bir değişiklik getirmemişti. Bursa'da sokaklar tenhalaşıyor, çarşılarda dükkanların pek çoğu açılmıyor, ötekiler işsizlikten, ikindiden çok evvel kepenklerini indiriyorlardı. Arka yollardan yeni asker kafilelerinin indiği günlerde sokaklar biraz canlanıyor. Bunlar henüz elbise giymemişlerdir. Bir kısmına sepetli bohçalı köylü kadınlar, sakallı ihtiyarlar ve çocuklar arkadaşlık ettiklerinden pazar meydanları eski pazar meydanlarına benzer gibi oluyor. Sonra bunlar birkaç gün için misafir edilecekleri cami avlularına ve daha ziyade de bizim asker şubelerinin bulunduğu yerlere yayılıp dağılıyorlar. Çanakkale başladıktan sonra gidenlere mukabil ara sıra aksi istikametlerden yaralı kafileleri gelmeye başladı. Bunların dışında şehirde Ramazan akşamlarına benzer bir durgunluk ve hareketsizlik. Yalnız geceleri kahveler fazla doluyordu. Ben kayınbabamın ısrar etmesi üzerine Büyük Kaplıca'ya yakın bir yerde Madame Brot isminde bir kadının oteline yerleşmiştim. Burası daimi ve hatırlı müşterilerle daha ziyade bir pansiyona benziyor. Ara sıra oraya İstanbul'dan belli başlı misafirler de geliyordu. Aziz Paşa'nın damadı olan bir yazıcı neferi olarak benim burada mevcudiyetim pek abes değildi. Akşamları temiz ve şık elbiselerim içinde ne olduğum bile pek bilinmiyordu. Asker amirlerinden de ara sıra otele uğrayanlar oluyordu. Gündüzleri nefer üniformam ve kabalığımla beni tanımayanlar, geceleri de bu kıyafetimle tanımıyor görünüyorlardı. Adeta arkadaşlık ediyorduk. Artık eskisi kadar çekingen ve insandan kaçan bir adam değildim. Aziz Paşa beni yoklamak, doktoru görmek, kaplıcalarda romatizmalarını tedavi etmek gibi bahanelerle arada bir Bursa'da kaçamaklar yapıyor ve tabii o da Madame Brot'ta kalıyordu. Paşa burada benim kefaletim altında olduğu için Seniha pek ses çıkaramamaktaydı. Ara sıra kendi gecikmelerini araya kaynatmak için beni birkaç gün izinle Gemli'ye gönderiyordu. Gönderiyordu diyorsam onun kendisi değil tabii. Benim amirlerim. Fakat ilk muayenemde silahsıza ayrılışım gibi bunlar da adeta kendiliğinden oluyor, kendi ağzımla izin istememe lüzum kalmıyordu. Hatta şubece Gemli'ye ufak tefek resmi işler havale edilerek 3-5 gün ve daha fazla kalmaya zorlandığımda olmuyor değildi. O zamanlarda davalar zamanında olduğu gibi çiftlikte yine evlendiğimiz gecenin yepyeni senihasını, yeni çehresiyle utancından hafifçe alt dudağını ısıran, beyaz dişleriyle başını önüne eğiyor ve gülümsüyor bulunuyordum. Sonra bana ahvali soruyordu. Muharebe için ve Bursa için çiftliğe gelen haberler iyi değildi. Ben ona bunların biraz mübalağalı olduğunu söylüyordum. Ne olsa muharebe muharebeydi. Elbette bir takım sıkıntıları olacaktı. Ahalinin aç olduğunu söylüyorlardı. Buna doğru değil denemezdi. Fakat fakir mahallelerde, fakir köylerde halkın aç olmadığı ne zaman görülmüştü? Aylık sahipleri, memurlar biraz sıkıntı çekiyorlardı. Fakat onlar da şöyle böyle işlerini uyduruyorlar, geçinmenin çaresini buluyorlardı. Buna mukabil sevindirici haberler de yok değildi. Çanakkale iyi gidiyordu. Oraya mümkün olduğu kadar çok asker göndermek için ahzı asker şubelerinde geceyi gündüze katıyorduk. Paşa'ya gelince onun için bütün bildiklerimi Seniha'ya söyleyemezdim. Bu zavallı kayınbabamı satmak olurdu. Hem de boşu boşuna. Bu kadar doğruculuk Seniha'yı yok yere üzmekten başka bir şeye yaramaz. Üstelik Aziz Paşa ile aramızı da bozardı. O artık bir çocuktu. Ne yapılsa iş olduğuna varacaktı. Bunun için işlerinin ve romatizma tedavisinin iyi gittiğini söylüyor, öte tarafını ağız kalabalığına getiriyordum. Gelen haberlerin kötülüğüne rağmen o günlerde çiftlikte ve gökyüzünde her şey o kadar güzel, sakin ve biz o kadar mesuttuk ki artık mesut olduğumuzu söylemeye bile lüzum görmüyorduk. Bunun için Seniha her dediğime çabucak kanıyor ve artık kendimizden başkasını düşünmüyorduk. Bugünler aşkımızın en ateşli zamanları olmuştur. Çiftlikte işler büsbütün durmuştu. Askere gidenlerden geriye kalan birkaç ihtiyar işçi ve çocukla çiftlik şimdi lüzumsuz bir toprak manzarası alıyor ve biz ailelerinden habersiz evlerinden kaçmış iki aşık gibi başıboş dolaşıyor, su kenarlarında birbirimizin dizine yatıyor, dalları yere kadar inen ağaçların çadırı altında saklanıyorduk. Sonra yine kapının önünde cepheye gider gibi bir ayrılık sahnesi. Artık Süleyman'ın arabası olmadığı için ben atıma biniyordum. O atın yanında ve çok kereler atın başını tutarak beni epeyce uzaklara kadar uğurluyor. Ben artık döneyim diyor. Sonra bir defa öpmek için attan iniyordum. Olmaz yapma Allah aşkına görürler diye elleriyle mani olmaya çalışıyor. Fakat onun benimle yürürken sık sık arkasına göz attığı, eğer gelen varsa geçinceye kadar beni lafa tutup oyaladığı gözümden kaçmamıştır. Görülmeyeceğimizi biliyor, fakat huylu huyundan vazgeçer mi? Bu, onun en zayıf dakikası olduğunu bildiğim için, söyle beni sevdiğini bir kere derdim. Yine inat ederdi. Bir defasında ben de bir hainlik yaptım. Bizler için gecenin birinde ansızın bir emirle Çanakkale'ye gönderilmek ihtimali var. Bilirsin bunun ne demek olduğunu. Haydi inat etme. Bir küçük kelimecik. Seviyorum de. Bu sesi bir kere işiteyim. Seniha bunun bir hile olduğunu hemen anladı. İnanmadı. Fakat harp harpti. Bugünden yarına ne olacağı bilinmezdi. Gözleri dolu dolu oldu. Aynı manasız utanmayla alt dudağını ısırarak, "Peki, işte öyle," dedi ve hemen geriye döndü. Çocuk gibi koşmaya başladı. Çiftlikte vals yapar gibi ata binmeyi de adam akıllı öğrenmiştim. Zaten Bursa ile Gemlik arasında seyahatlerimi asıl bunun için atla yapardım. Bilhassa Gemlik dönüşlerinde bu süvarilik bana bir cephe askeri olmak hayali veriyor ve askerlik şubesindeki yazıcı masamla iskemlemi unutturuyordu. Ayrım sonu, sayfa 105.